Şeyh Bedrettin Varidat, İsmet Zeki Eyüboğlu. 4. kaset, 2. yüz. Hristiyanlıkla İslam dininin Anadolu toprakları üzerinde tutulmaya başladığı dönemlerin ardından sürekli ayaklanmalar da gelir. Çağın gidişi, inanç kurumlarının kesin biçimlerine alışı, karşıt durumların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Hristiyan dininin Anadolu'da öncülüğünü yapan Bizans toplumunun yarısı halka dönük bir nitelik taşımıyordu. Yönetici kesim bütün gücünü kendisi gibi tüketici olan kiliseden alıyordu. Halkı kiliseye bağlayan da inançlardı yalnız. Kilise ile yönetici kurumlar el ele vererek halkı egemenlik altına almanın kolayını bulmuştu. Halk denen büyük çoğunluk kendisine aşılanan, inançların etkisiyle bilmeden bağlanan bir kalabalık olmaktan öteye geçemiyordu. İnançlarına bütün gücüyle sarılan, onları bir yaşama olanağı olarak benimseyen halk tuttuğunu bırakmayan, bağlandığından çözülmeyen bir anlayış içindeydi. Halkı sımsıkı bağlayan bu inançlar yönetici kurum için değişmez değildi pek. Egemen kesimin işine gelmeyen bir inanç kurumu, bir yolu bulunarak din kaynaklarına dayalı bir yorumla değişebilir, değiştirilebilirdi. Oysa halk için böyle bir değişme kolay kolay benimsenebilecek nitelikte değildi. Halk için inanç değişmez bir gelenek, bir yaşama düzeni oluşturmuştu. Bunda Hristiyan tarikatlarının etkisi büyüktü. Yönetimi ele geçirenler bağlı oldukları tarikatların inançlarına göre bir takım yasaklar koyabilirdi. Buna karşılık halk kesiminde böyle bir değişiklik olmayınca direniş başlar. Nitekim öyle de olmuştur. Yöneticilerle yönetilenler arasında tarikat ayrılığı olunca çatışmalar da gerçekleşir. Bunun en somut örneğini Bizans'ta görmekteyiz. Genellikle 8. yüzyılda başlayan olayların kökeninde böyle inançlara dayalı yıkıcı olaylar yaratan atılımlar çok sıktı. Bizans kilisesinde İsa Meryem ile kimi ermişlerin üzerine yapılmış ikona denen tasvirleri tapınakların duvarlarına asılır, tapınma törenlerinde halk bunlara da büyük saygı gösterirdi. Bu saygı gittikçe büyüdü, kimi imparatorları tedirgin etmeye başladı. Bunun üzerine bu ikona denen resimlerin kiliselerden kaldırılması yoluna gidildi. İşte Bizans'a olanlar da bundan oldu. Aşırı dinciler halkı ayaklandırarak büyük olaylar çıkardılar. Bizans'ta inanç ayrılıklarından, mezhep çatışmalarından doğan büyük sarsıntıların toplum düzenini yıkacak boyutlara ulaştığını yabancı kaynaklardan öğreniyoruz. Özellikle 6. yüzyıl başlarında ortaya çıkan, sonraki dönemlerde de baş gösteren bu toplum çalkanışları Bizans'ın gücünü azaltmıştır. Levchenko, Bizans çeviren Erdoğan Berktay, Milliyet Yayınları 1979, sayfa 84. Bizans'ı tarihi boyunca uğraştıracak olan Arius mezhebi bu dönemde ortaya çıktı, yayıldı. Uzun süre Anadolu Hristiyanları ara çekişmelere, ayrılıklara yol açan bu mezhep, bütün yasaklara, ağır baskılara karşın sinmedi, gerilemedi, imparatorları uğraştıran kimi dönemlerde onlara korkulu günler yaşatan bu tarikat kavgaları, mezhep çekişmeleri, Anadolu'da geniş bir yüzeyi kaplayan bölünmelere olanak sağladı. Bizans'ın Justinianus ile Theodora dönemlerindeki çalkantılı durumu konusunda o çağın olaylarını yaşamış olan tarihçi Procopius çok ilginç bilgiler verir. Bizans'ın ne denli korkulu günler geçirdiğini, bunalımlara sürüklendiğini, kilisenin halkı hangi yollarla üstü kapalı olarak soyduğunu, halkla saray arasındaki gerginliği ayrıntılı olarak anlatır. Bunun için bakınız Procopius, Gizli Tarih Çeviren Orhan Duru, 1973 Milliyet Yayınları. İmparator Mikael Rangabe, 811-813, yönetimi eline alır almaz yeni bir sarsıntı ile karşılaştı. İkona, tarikat, manastır sorunları ortaya çıktı. Yer yer çekişmeler baş gösterdi. Sonunda İmparator Bizans'ta bütün manastırları kapattı. İkonaları yasakladı, yerlerinden indirtti. Bu tür olayların ardı kesilmedi. Bizans ülkesi tarikatların savaş alanı oldu. İmparatorlar, imparatoriçeler hangi mezhebe bağlıysa ona gelişme olanağı sağlayıp karşı oldukları inanç kurumlarını ortadan kaldırma yolunu tuttular. Böylece imparatorların inançlarına göre yasaklar koyuldu. Bu davranış Bizans ülkesinde özellikle Anadolu'da dinden kaynaklanan çekişmelerin, ayaklanmaların alanı oluverdi. Toplum kesimleri arasında tarikat ayrılıklarından doğan gerginlikler yönetim düzenini de olumsuz nitelikte etkiledi, sarstı. Bu sarsıntının en yıkıcı etkisi öğretim alanında görüldü. Bizans'ta üretim-tüketim tutarsızlığı ortaya çıktı. İşte Asya'dan yeni gelmeye başlayan Türk topluluklarının doğudan batıya Rumeli dolaylarına kolayca yayılıp yerleşmelerini sağlayan olanaklardan biri de sarsıntılar yüzünden Bizans'ın güçsüz düşmesi, kendini savunamaz duruma gelmesiydi. Anadolu toprağı üzerinde yaşayan insanlar arasında birlik bütünlük yoktu. En küçük bir inanç ayrılığının arkasından yönetimi sarsacak nitelikte olaylar çıkıyordu. Özellikle 11. yüzyıldan sonra başlayan 13. yüzyıl sonlarına değin aralıklı olarak düzenlenen Haçlı akınları, Haçlı seferleri Bizans'ı Anadolu'yu çok sarstı, üretimi büsbütün durdurdu. Anadolu üzerinden savaşarak güneye Kudüs'e geçen Haçlılar ne bulmuşlarsa ılgarlamış, önlerine geçeni soymuş, yakıp yıkmışlardı. Anadolu insanları mutsuzdu, dağınıktı, düzensiz, güvensiz bir yaşama ortamında geleceğinden ürkek, kuşku duyan kimselerdi. Bu güvensizlik, bu yaşama korkusu en çok tarikatçıların işlerine yarıyor, onlara yeni sömürü kapıları açıyordu. Papazlar, keşişler, ermişler en uzak köylere dek gidiyor, tarikat inançlarını yaymaya çalışıyor. Böylece bilmeden halkı bir takım kesimlere ayırarak genel birliği bozuyorlardı. Artık eğitim, öğretim, üretim, tüketim bir başıboşluk içinde çalkalanıp duruyordu. Yalnız çıkarcıların yararlandıkları bu durumdan halk çoğunluğu yıkım görüyordu. Bizans egemenliği altında yaşayan bölgelerdeki çekişmeler bu sayılan birkaç olayla bitmemiştir. En uzak köylere değin uzanan kiliseler, manastırlar en büyük din görevlisinin oturduğu başkent adına gerekeni yapıyorlardı. Bütün Hristiyan halkı kilisenin egemenliği altında üretici, tüketici olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Kutsal sayılan Bizans, İstanbul, bütün varlığıyla tüketiciydi. Yönetime karşı ayaklananlar, din yolunda savaşı göze alanlar arasında varlıklı kesimden birini bulmak pek kolay değildi. Geniş Bizans ülkesinde yaşayan halk çoğunluğu yalnız vergi vermek, savaş için er göndermekle yükümlüydü. Yükümlülüğü karşısında devletten beklediği de yoktu. Halk çocuklarından oluşan ordular İsa'nın adı arkasına saklanan, Meryem'in örtüsüne bürünen imparator için, imparatoriçe için savaşıyor, kanını akıtıyordu. Bizans kendi bütünlüğü içinde bile birçok inanç kurumuna, tarikata ayrılmış bir dine bağlıydı. Müslümanlıkta olduğu gibi Hristiyanlıkta da sayısız mezhep, tarikat vardır. İmparatorlar, imparatoriçeler, büyük görevliler bu mezheplerden, bu tarikatlardan birine bağlıydı. Din tarihi bakımından ele alınırsa Hristiyanlığın önce iki büyük inanç kurumuna, mezhebe ayrıldığı görülür. Bunlar da kuruluş yıllarına göre Katolik 1. yüzyıl, Ortodoks 8. yüzyıl, çok sonra 3. büyük mezhep olan Protestan 16. yüzyıl adlarıyla anılır. Ortodoksluk bilindiği gibi kiliselerin ayrılmasından sonra Bizans ülkesinin benimsediği inanç kurumudur. Müslümanlığın 5. mezhep olarak nitelediği, İslam diniyle bağdaşmaz saydığı Şiilik gibi Hristiyanlıkta birçok olaylara, kiliselerin ayrılmasına bile yol açtığı ileri sürülen başka bir büyük mezhep de Monofiz mezhebidir. Bu ilk iki büyük mezhebin dışında bırakılmış, Bizans'ta 6. yüzyılda Justinianus bu mezhebi kesinlikle yasaklamış, karısı Theodora ise bu mezhebi savunmuştu. İsa'nın gövdesinin yok olduğunu, ruhunun ölümsüzlüğünü ileri süren bu mezhebe göre İsa Tanrı'dır, onda tanrısal öz vardır. Bu adı geçen mezheplerden büyüklü küçüklü 100'e yakın inanç kurumu, tarikat küçük mezhep doğmuştur. İncil'den kaynaklanan bu inanç kurumlarının ayrı ayrı görüşleri Tanrı, İsa, Meryem konularında ayrı düşünceleri cennet, cehennem, suç benzeri gibi sorunlar üzerinde birbiriyle bağdaşmaz yorumları vardır. Bunlardan örnek olsun diye birkaçının adını söyleyelim. Maruni, Keldani, Süryani, Kıpti, Ermeni mezhepleri, Anglikan, Kalven, İyanhus, Cerum, Viglif, Püriten. Bunlar Orta Çağ ortalarında doğmuştur. Daha eski dönemlerde kurulanlar ise Apollonius, Dutan, Tasion, Montans, Arius, Peoj, Semuni, Menander, Karpokrat, Manes, Bardzan, Dozite, Gnostik, İon, Bogomil. Mezhep ya da tarikatları. Bütün bu kuruluşlar İsa, Tanrı, Ruh üçlüsü çevresinde yoğunlaşan değişik yorumlardan doğmuştur. Avrupa insanlarını çağlar boyunca uğraştıran, bitmez tükenmez din savaşlarına yol açan bu kuruluşlar için birleşme, anlaşma söz konusu değildir. Bizans'ı yıllarca uğraştıran, iç çekişmelere, ayaklanmalara neden olan Monofiz kuruluşu gibi öteki kurumlarda yayıldıkları ülkelerde büyük olaylar yaratmışlardı. Bizans için tarihi boyunca sürüp giden ayaklanmaların yarattığı korkulu durumlar, Anadolu'da yaşayan, ancak Bizans egemenliği altında bulunan öteki topluluklar için de söz konusudur. Anadolu insanı çağlar boyunca inanç çatışmalarından kendini kurtaramamıştır. Toplum yapısı bakımından ele alınırsa, Anadolu'nun Hristiyan olduğu dönemlerde Müslümanlığı benimsediği, onun egemenliği altına girdiği çağlar arasında önemli bir ayrılık görülmez. Toplum düzenini bozan, yönetimi sarsan tavandan gelen olaylar olmuştur. Bu olayların üretici topluluklarla tüketici topluluklar arasında geçtiğini bir daha söylemenin gereği yoktur artık. Gerekli olan, yalnız dinden kaynaklanan sarsıntıların, ayaklanmaların birbirini izlediği, durmadığıdır. Hristiyanlığın, Müslümanlığın kaynaklandığı İbrani dininde de değişik inanç kurumları, tarikatlar vardır. Öteki dinlerde görülen bütün inanç ürünlerini İbrani dininde de bulmaktayız. Tek tanrıcı dinlerin benimsediği yaratılış olayı, özellikle Adem Havva öyküsü Tevrat'tadır. Bunun gibi din yasakları, aile ilişkileri, kalıt, miras konuları benzeri gibi insanla ilgili türlü türlü sorunlar İbrani dininde ele alınmış, ondan öteki iki tek tanrıcı dine geçmiştir. Dil bakımından Arapça ile eşköklü olan İbrani dilinde bulunan birçok din kavramı Arapçaya geçtiği gibi Kur'an'a girmiştir. Burada iki dinin, iki dilin uzun uzadıya karşılaştırılması gerekmez. Ancak aradaki yakınlığı göstermek için birkaç örnek verelim. İbrani dilinde de, dininde de geçen Yom, Malk, Tarot, Mot, Ruah sözcükleri Arapçaya Yevm, gün, melik, sultan, emir, taharet, arınma, yıkanma, mevt, ölüm, ruh ya da rih, yel, soluk olarak geçmiştir. Bunlar gibi Tevrat'ta adları geçen peygamberler, melekler, Mikael, Cebrail benzeri gibi Kur'an'a girmiştir. Ay adları, yer adları benzeri gibi iki dinde de eşkökenlidir. Burada konumuz gereği bizim ilgimizi çeken tarikat dediğimiz kurumların İbrani dininde de geniş bir yer tutuşudur. Bu tarikatlar arasında yaşam için gerekli varlıkların, toprakların ortaklaşa kullanılmasını isteyenler olduğu gibi evlenmeyi yasaklayan, kendini Tanrı'ya adamayı gerekli görenler de vardır. İsa'dan sonra 150'de kurulan Asiye tarikatı ile gene İsa'dan sonra 860'da kurulan Reşabit tarikatı insanların toprak, bağ, bahçe, mülk edinmelerini yasaklar. Yalnız Tanrı'ya tapınmayı geçerli sayar. Teraput tarikatı ile yukarıda adı geçen Asiye tarikatı evlenmeyi bile yasaklamıştır. Suduki tarikatı kuruluş İsa'dan sonra 248. En küçük bir karşılık beklemeksizin kendini Tanrı'ya vermeyi, tapmayı gerekli görür. Kazanç karşılığı, gelecekte bir çıkar ummayı amaçlayan eylemleri yasaklar, suç sayar. Bu kuruluşa bağlanan ruhun ölümsüzlüğüne, meleklerin varlığına inanmazlar. Bunlar gibi Samiri tarikatı, Hahami tarikatı, Furusim tarikatı, Şazdım tarikatı gibi kuruluşlar vardır. Ayrı ayrı inançları benimseyen bu kuruluşlarda ortak yön Tanrı'ya bağlılık, kendini ona adamak, bir karşılık beklemeden tapınma. Tevrat'ın buyruklarına uyma, kötülüklerden arınma, iyi olma benzeri gibi işlerdir. Bu kuruluşlar içinde iyilik, mülkiyet kuralını geçersiz sayanlar, Asiye, Reşabit, evlenmeyi yasaklayanlar Asiye, dünyadan ele tek çekerek derin düşünceye dalmayı, içe kapanışı ilke edinenler, taraput görülür. Durum öteki kuruluşlarda çağın gidişine göre biraz değişiktir. Anadolu'nun güney komşusu olan ülkelerde çokluk Suriye, Filistin, İskenderiye dolaylarında yerleşip yayılan, Güneydoğu Anadolu'ya sıçrayan bu İbrani kuruluşlarının geliştirdikleri inançlara karşı Anadolu insanlarının, özellikle bu yönden gelen İslam kurumlarına bağlananların büsbütün uzak kaldıkları söylenemez. İbrani düşüncesinin İslam aydınlarını nedenle etkilediği biliniyor. Arapçaya yabancı dillerden Farsça, Hintçe çeviri yapanların, kimi yazarların Yahudi kökenli ailelerden geldiklerini biliyoruz. İmdi bu adı geçen Yahudi tarikatlarıyla Anadolu'da yayılan kimi kuruluşlar arasındaki ortak yanları özetleyelim. A. Gerçeğe ancak derin bir içe kapanışla, kendini Tanrı yoluna verişle ulaşılabilir. İçe kapanışta ancak dünya işlerinden, yaşam tutkularından kaçınmakla, el çekmekle olabilir. B. Ruh ölümsüz değildir. Melekler birer düş varlığıdır. Dinlerin ileri sürdükleri nitelikte değildir. Yargı günü bir sanıdır. Ruhun yeniden gövdeye gelmesi sonucu diriliş olmayınca varlığı da düşünülemez. C. İnsanın bütün kötülüklerden, eksikliklerden arınması için yalnız iyiye yönelmesi gerekir. Bundan dolayı insanı tutkulara tutsak eden kadın evlenme gereksizdir. Ç. Başkalarının buyruğu altında çalışma, çıkar düşünme, başkalarını sömürme Tanrı yasasına, Tevrat'a, insan özüne aykırıdır. Bundan dolayı kişinin kendi emeğiyle geçinmesi, Tanrı'yı düşünmesi gerekir. D. Tarla, bağ, bahçe gibi tarım alanlarında tek kişinin egemenliği dine aykırıdır. Bu yüzden bu alanlarda çalışma, alınan ürünlerden yararlanmada ortaklaşa olmalıdır. Bu alanlarda başkalarını çalıştırarak kazanç sağlama yolu sapkınlıktır. E. Gerçek devlet, Tanrı istencine dayanan, kutsal kitapların buyruklarına göre düzenlenen kuruluştur. O da ancak dinlere uymakla, insanın özünü arıtmasıyla gerçekleşir. F. Hırsızlık, zina, adam öldürme, yalan söyleme, ana babaya karşı gelme, Tanrı buyruklarına, peygamberlere uymama ağır suçtur, yasaktır. G. İnsan için gereken belli erdemler vardır. İyilik, yardım, doğruluk, güzellik, sevgi, saygı, dine bağlılık, benzeri gibi. Bunların gerekimlerini yerine getirmeyen bir kimse sapkındır. Yukarıda anlatılan, açıklanan konular birer yaşama biçimi, davranış ilkesidir. Tevrat incelendiğinde bunların birçok benzerini bulmak kolaydır. Bir karşılaştırma yapılırsa, Tevrat, İncil, Kur'an gibi üç tek tanrıcı dinin kutsal kitapları arasında adı geçen konularda anlaşmaya varıldığı, sonra gelenin öncekinden kaynaklandığı görülür. Bu karşılaştırma üç tek tanrıcı dinden doğan değişik tarikatlar arasında yapılırsa alınacak sonuç tıpkıdır. İbrani dininin genel ilkeleri konusunda geniş bilgi için Dinler Tarihi Ansiklopedisine Gelişim Yayınları Cilt 2 sayfa 360'tan sonra yazdığımız Musevilik başlıklı bölüme bakıla. Dinler tarihinde tarikat adı verilen kuruluşların yarattıkları toplum sarsıntılarını, çalkanmaları, İç savaşları uzun boylu anlatmaya kalkmanın burada gereği yoktur. Üç tek tanrıcı dinin ortaya çıkışıyla onlardan kaynaklanan tarikatların doğduğunu biliyoruz. Bu kuruluşlar arasında en çok üzerinde durulan yönetici kurumların öfkesini çeken, büyük kıyımlara yol açan sorunların başında toprak, kadın gelir. Anadolu'da öteki İslam ülkelerinde kurulan ayaklanmalara yol açan sultanları, paşaları, en acımasız kıyımlara iten gene bu iki sorundur. Daha önce anlatılan İslam tarikatlarıyla İbrani Hristiyan tarikatları arasında da toprak kadın sorunu üzerinde durulmuş, özellikle Anadolu'da baş kaldıran Alevi kuruluşlar kadın, toprak konularında ortakçılık düşüncesini yayıyor diye suçlanmışlardı. Bakınız Şeyh Bedrettin'i etkileyen kaynaklar. Bu suçlamanın gerçek bir uygulamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırmak bile suçlamayı yapanları tanıdıktan sonra gereksizdir. İşlediğimiz konu dolayısıyla giriştiğimiz incelemeler bu tür suçlamaların yaşam gerçeklerinden değil de inanç katılıklarından kaynaklandığını ortaya koymuştur. Tek tanrıcı dinlerin üçünde de kadın erkeğe oranla ikinci aşamada olan erkeğin eğlenmesi, tadını çıkarması için yaratılan bir varlıktır. Bunun en açık örneği Tevrat'ta geçen Adem-Havva ikilisinin yaratılış biçimidir. Önce Adem yaratılmış, yalnızlıktan canı sıkılmış, Tanrı ona bir arkadaş olarak gene onun kaburga kemiğinden Havva'yı yaratmış. Bu yaratılış biçimi kadının erkeğin gövdesinden bir bölüm, onun varlığına bağlı, ondan türemiş bir nesne durumunda olduğunun öyküsüdür. İşte kadının erkeğin egemenliği altına girerek ikinci aşamada bir varlık diye anlaşılmasının nedeni budur. Evlilik bundan dolayı bütün yetkileri erkeğe vermiş, kadının onayını almayı ikinci aşamaya itmiştir. Kadın bir insan olarak ancak erkeğin yanında vardır. Tek tanrıcı dinlerin öngördüğü evlilik kadının erkeğe tapulanması anlamına gelir. Şeriat denen din yasaklarının kadın konusunda ileri sürdükleri yorumlar gerçeği, erkeklerin kadınlar karşısındaki tutumlarını değiştirmeye yetmemiştir. İşte kimi tarikatlarda görülen kadın erkek eşitliği, kadını erkeğin egemenliği altından kurtarma, erkeğin kadını gönlü uyarınca tapulama yetkisini kaldırma düşüncesinin öfke yaratması, sapkınlık olarak suçlanması bundandır. Kadının bağımsızlığı, erkek gibi toplum içinde yeri olması, onun ortaklaşa kullanılması diye yorumlanmış, yeniden bir mal durumuna sokuluşu diye anlatılmış, anlatılmak istenmiştir. Şeyh Bedrettin gibi evli, oğlu, kızı, eşi olan bir kimsenin kadınlar da ortaklaşa kullanılmalı demesi, yalnız düşüncelerine değil, davranışlarına, yaşama biçimine de aykırıdır. Bu onu suçlamak için bir yakıştırmadır. Ancak başkalarına düşünme yetkisi tanımayan bir din anlayışı için çelişki söz konusu değildir. Tarikatların ortaya çıktıkları ülkelerde toplum çalkanmalarının da hızlandığı, yönetimi sarstığı çok görülmüştür. Bu gerginlik yönetim biçimiyle tarikat düzeni arasındaki uyuşmazlıktan, yaşama anlayışından doğar. Yönetim biçimi topluma gerekeni veremezse, tarikatlarda bir takım öneriler ileri sürer, daha inandırıcı yaşama koşulları ortaya atarsa çatışmaya varan çalkanmalar başlar, nitekim öyle de olmuştur tarihte Anadolu'da. Durum bütün komşu ülkelerde de böyleydi. Anadolu'nun komşularından etkilenmemesi söz konusu olmasa gerek. Anadolu'da varlık gösteren, eyleme geçen bütün tarikatların doğudan geldikleri ileri sürülür de, yarattıkları olayların tarihin derinliklerinden daha eski benzer kuruluşlardan kaynaklandığı, kaynaklanabileceği düşünülmez. Olayların iyice aydınlatılamayışı, bir takım sorunların çözümsüz kalışı bu tutumun sonucudur işte. Anadolu'da ilk çağdan başlayan bir inanç kaynaşması olduğunu, bunun yeni doğan inançlarla yoğrulup çağlara göre biçimler aldığını biliyoruz artık. Çok tanrıcı dönemden tek tanrıcı döneme geçerken bu ilk çağ inanç varlıklarının neden de etkili olduğu da açıktır. Burada sözü edilen tarikatlar tek tanrıcı dinlerin yayılım alanında oluşmuş kuruluşlardı. Bunlar da İbrani tarikatları, Hristiyan tarikatları, İslam tarikatları diye üçe ayrılıyor. Üzerinde durulması gereken ilginç konu bütün bu tarikatların İsa'dan sonra dönemlerde ortaya çıkışları, birkaçının İslam dininden önce oluşudur. Birkaç kuruluşun dışında kalan tarikatlar topluluğu İslam dininden sonra gelişip yayılmıştır. Bu konunun kökeninde ilginç bir soru yatmaktadır. Neden üç tek tanrıcı dine bağlı tarikatlar birbiriyle anlaşmış gibi 5. yüzyıl ile 14. yüzyıl arasında doğmuş gelişmiş şaşırtıcı bir sayıya ulaşmıştır? İkinci soru da şudur. Neden tarikatlarla toplum çalkanmaları birbirini izliyor? Bu soruların karşılığını bulabilmek için tarikatların ortaya çıkış dönemlerinde toplumların hangi yönetim aşamasında bulunduklarını öğrenmek gerek. Tarikatların çalışmalarından kaynaklandığı söylene gelen bütün olayların topraksız, yoksul, genellikle köylülerden oluşan yörelerde ortaya çıktığı görülür. En sarsıcı ayaklanmaları yarattığı ileri sürülen tarikatlarda da ortak konunun toprakların belli ellerde toplanması, bütün insanların onlardan eşit ölçülere göre yararlanması olduğu anlaşılıyor. Üstelik bu kuruluşlar Doğu ülkelerinde ortaya çıksa bile en çok Orta Doğu'da, Anadolu bölgesinde gelişiyor. Büyük olaylar yaratıyor. Geçmiş çağlara baktığımızda ilk göreceğimiz olay adı geçen ülkelerde belli azınlıkların egemen oldukları, yönetimi ellerinde tuttukları, sömürücü bir düzeni benimsedikleridir. Kendileri de tarikatçı olmalarına karşın yoksullardan oluşan kimseleri çevresinde toplayarak eyleme geçen, bütün topraklardan eşit ölçülere göre yararlanmayı öneren bir padişah, bir imparator, bir büyük görevli bilmiyoruz. Mazdekilik, Karamitacılık, Babekilik, Aseyi, Reşabit, Babailik benzeri gibi kuruluşların toprağın ortaklaşa kullanılmasında birleşmeleri, kiminde evlenmenin yasaklanması, kadın sorunu konularında eş görüşü savunması gelişigüzel bir olay sayılamaz. Kuruluş dönemlerine bakınca bunların birbirinden uzak bölgelerde ortaya çıkmasına karşılık birbirini etkiledikleri, önceden doğanın sonradan geleni beslediği anlaşılır. Bu etki çağlar boyunca süren bir birikimi oluşturur. Bakınız inanç birikimi. Oysa araştırıcılar bu güçlü birikimi bir yana iterek olayları doğuş ortamlarıyla başlatma alışkanlığından kurtulamamış bir türlü. Bir tarikat olduğu söylenen Simaviliğin Anadolu'da ortaya çıkması yalnız Anadolu kaynaklı olduğunu gerektirmez. Geriye doğru giderek, benzerlikleri karşılaştırarak sorunu çözdüklerini özellikle toprak evlenme konularında görürüz. Öyleyse Simaviliğin yarattığı toplum çalkanışı bir geleneğin o dönemde ortaya çıkışıdır. Tarihte ün salmış ayaklanmalar arasında dinden kaynaklananların sayısı az değildir. Ancak devlet yönetimi ele geçirmek amacını güden ise yok ya da pek azdır. Oysa peygamber olduğunu, yeryüzüne yeni bir düzen vermekle görevlendirildiğini, Tanrı buyruğuyla ileri sürenler çoktur. Bir de şu var, toplumu sarsan, çalkanmalara yol açan, olayları çıkaran toplulukların çoğu yoksul halktan oluşur. Buna Anadolu'da bir iki örnek verelim. 12. yüzyıldan başlayan tarikatlarla ilgili ayaklanmaların çoğunun yoksul köylülerce başlatıldığını söylemiştik. Babayiler olayı, öteki Alevi karışıklıkları böyledir. Koyu sünni olan Nakşbendilik, olay çıkarışları çok sonraki dönemlerdir. Tarikatına bağlananların çoğu da gene yoksul köylülerdir. Cumhuriyet döneminde gerek Doğu gerek Batı Anadolu'da çıkan dinle ilgili olayları yaratan bu yoksul Nakşbendlilerdir. Oysa büyük illerde oturan tarikata bağlı kimselerin yardımlarıyla mutlu bir yaşayış süren, varlıklı Nakşbendi şeyhlerinden ayaklanan dini, imanı korumaya, kurtarmaya kalkan pek olmamıştır. Ne gelirse köylülerin, yoksulların başına gelir. Tarikat düzeni böyledir. Bu konuda başka bir örnek de Mevleviliktir. Kuruluşundan bu yana varlıklı yörelerin tarikatı olarak kalan, gene yandaşlarının yardımlarıyla iyi bir yaşam süren Mevleviler arasından, yıkılan düzeni, elden giden dini, ayaklar altına alınan şeriatı kurtarmaya kalkan, ayaklanan ayaklananlara yol gösteren, yardım eden çıkmamıştır. Bu olaylar bir toplumun hangi doğrultuda yürüdüğünü, nelerden ürküp neleri sevdiğini, ne biçim bir yaşama düzeni benimsediğini görüp göstermek bakımından birer somut örnektir. Bir toplumda din yüzünden başkalarını kurtarma biçiminde görülen atılımlar varsa, orada kurtarıcılar başkalarının varlığında kendilerini kurtarmayı düşünenlerdir. Böyle ortamlarda kurtarıcılık kurtulma için biçilmiş göz alıcı bir giysidir. Ne şaşılacak iştir ki Tanrı adına toplumu kurtarmaya kalkanları Tanrı'nın kurtardığı görülmemiş. Olan öyle kurtarıcıların çevresinde toplananlara olmuş. Tanrı o yoksulların canlarını besledikleri orduların elleriyle alarak gene varlıklıları, şu kendisine karşı suç işledikleri söylenenleri kurtarmıştır. Tanrı şeyhlerin, dervişlerin sandıkları gibi yoksulların gönüllerinde değil, varlıklıların konaklarında ağırlanmayı sever. Ancak onun bu eğiliminin yeterince bilgi edinmediğinden büyük halk çoğunluğu bilemez. Bu yüzden de tarihte görülmüş ayaklanmaların çoğu inançla ilgili nedenlere bağlanır. Toplum çalkanmaları inanç çekişmelerinin doğal bir sonucu olarak yorumlanır. Böylece olayların kökenine inilmez, yüze vuran yansımalarla yetinilir. Yüzeye yansıyan durumu ne olursa olsun, bir toplum olayı görüldüğü gibi değildir. Kökle dalın ucu arasında, nitelik bakımından da, nicelik yönünden de değişiklikler vardır. Toplum çalkanmalarına yol açan sarsıcı olayların kökeninde, kendilerini kolayca gizlemesini bilen etkili güçler vardır. Onlar olayların gerisinde kalan, olaylara yön veren, ışık tutan kaynaklardır. Söz gelişi tarikatçıların karıştıkları, yaydıkları bir ayaklanmada itici güç gizlidir. Vurucu güçler ise yüzeyde yansıyan insanlardır. Bir tarikatın itici gücü onu kuran, yöneten kimsededir. O ise bütün olayların gerisinde kalmayı başarır, başarmayı çok iyi bilir. Ayaklanmayı sürdüren kimseler, daha doğrusu dervişler, onun uzaklara varan uzantıları olmaktan öteye geçemezler. Burada çok ilginç bir sorunla karşı karşıyayız. İtici güçten ikinci aşamada bulunan görevlilere, tarikat dilinde halifeler, deyin uzayan gizli bir çıkar çizgisi vardır. Şeyh adına ortaya çıktığını söyleyen, onun peygamberliğini bile ileri süren halifeler de belli bir kazancın ardında koşarlar. Onların da bu işten çıkarları, yararları vardır. Oysa yüze vuran neden şeyhin ululuğu, yüceliği, gereğinde peygamberliği adına girişilmiş eylemdir. Bütün tarikatlarda onların yönetim yeri olan tekke denen yerlerde çıkarlar kökenden, şeyhten dal uçlarına, dervişlere, halifelere doğru belli oranlarda dizilir. O kuruluşa bağlı kimseler o dizideki yerlerine göre sağlanan kazançtan yararlanma olanağı bulur. Üleşte en büyük bölüm görünüşte tekkenin, gerçekte onun en büyük yöneticisi durumunda olan şeyhindir. Şeyh tekkenin de bütün tarikatında salt önderidir. Onun buyruğu dışına çıkılamaz, sözleri tartışılamaz, ağzından çıkan bir sözcük kesin yasa geçerliği taşır. Olaylarda en uzak uçlarda bulunan dervişler bu gerçeği bilemezler. Bilmeye çalışmak, gerçeği öğrenme özlemi duymak, şeyhten kuşkulanmak anlamına gelir ki böyle bir kimse kesin olarak topluluktan çıkarılır. İşte böyle bir tekke eğitiminden geçmiş kimse için yapılmayacak iş, girişilmeyecek atılım yoktur. Bilgisiz, kendini Tanrı adına şeyhe adamış derviş için değirmene suyun nereden geldiğini bilmenin gereği kalmamıştır. Doğu İslam ülkelerinde büyüklerin buyruklarına uymak anlamına gelen Osmanlıca ulül emre itaat deyimi vardır. Bu deyim tekke anlayışında bir yaşama ilkesidir. Daha iyisini büyükler bilir deyiminin başka türden bir yorumudur. Bunun doğrusunu Tanrı bilir anlamında Allahü alim, biz sevap gibi Arapça bir karşılığı vardır, çok yaygındır. İmdi böyle bir inançla, böyle bir güvenle yetişen, şeyhine bağlanan kimse için geçilecek eylemin başını, sonunu, nedenini düşünme saygısızlık olmaktan öteye geçemez. Yukarıda adları geçen tarikatların karıştıkları olaylarda, ayaklanmalarda da başlıca etken bu düşünmeden inanma, anlamadan bağlanmadır. Derviş söyleneni yapan insandır, araştıran değil. Bundan dolayı bütün yaptıklarını inanç için, Tanrı yolunda, şeyh uğruna yaptığını sanır. Olayın kökenindeki gerçek nedenin bir üretim-tüketim sorunu olduğunu düşünemez. Anadolu'da 13. yüzyıldan 15. yüzyıl başlarına değin geçen süre içinde patlak veren toplum çalkantılarının köylülerle, yoksullarla sürdürüldüğünü söylemiştik. Oysa bu bilgisiz kimselerin kimlerin ekmeğine yağ sürdüklerini bilecek durumları yoktu. Bundan dolayı bütün bu tür olaylar birer din eylemi diye yazılı kaynaklara geçti. Toplumun neden sık sık çalkandığını, o çalkantıyı yaratanlar şöyle dursun, yazıya geçiren tarihçiler, yazarlar, düşünürler bile bilmiyorlardı. Onlar içinde yaşadıkları toplumun gerçek yapısını, kimlerin emeğiyle ayakta durduğunu bile anlayacak yetenekten yoksun kişilerdi. Ayaklanmaların neden boyuna, tarikatçılar yanından geldiğini, dine inançlara dayalı sözcüklerle başlatıldığını araştıran olmamıştır. Bu da ilginç bir olaydır. Nedense Selçuklularda da, Osmanlılarda da, onlardan önce Araplarda, Bizans'ta bütün ayaklananlar, toplumda çalkanma yaratanlar, bu dinsizler, sapkınlar olmuştur. Peki şu büyük illerde yaşayan dinlilerin, imanlıların tarih boyunca tedirgin oldukları bir olay, bir yönetim düzensizliği, düzen bozukluğu olmamış mı? Neden bütün çağlar onların gönlünce akıp gitmiş? Bu soruların karşılığını bulmak yukarıda anlatılanları kavramaya, değerlendirmeye bağlıdır. Mutlu azınlık hangi çağda çıkarı sarsılsa din adına ortaya çıkacak, toplum çalkantısı yaratabilecek bir şeyh, bir tanrı adamı bulabilir kolayca. Ancak bu şeyhin de o mutlu azınlık adına çevresindekilere buyruk salabilmesi için onunla mutlu azınlıkla eş inanç düzeyinde olması gerekir. Selçuklular da Osmanlılar da mutlu azınlık Sünni inançlara bağlıydı. Bu yüzden Alevi denen karşıt görüşlüleri ezmede kendilerinden olan orduları kolayca kullanabilmişlerdi. Alevi toplulukların kazanması, üretim kaynaklarının elden gitmesi, gelirin azalması, tüketim tutkularının boğulması demekti. İşte topraktan, toprak ürünlerinden ortaklaşa yararlanma düşüncesiyle ortaya atıldıkları söylenen, dinsizlerin köylü, tarımcı olan gerçek üreticilerin ortadan kaldırılması bundan dolayı gerekliydi. Bu açıklama bize bir toplum çalkanmasının, sarsıntısının nedenli yanlış anlatıldığını, gerçeğinden saptırıldığını gösteriyor. Daha doğrusu ben çalışayım sen ye diyene çok yaşa din kardeşiyiz. Birlikte çalışıp birlikte yiyelim diyene de dinsiz, imansız seni gibi karşılık vermek, suçlamalarda bulunmak, Selçuklularda, Osmanlılarda bir yaşama kuralı ola gelmiştir. Bu kuralın yeni olmadığı, Selçuklulardan, Osmanlılardan çok önce uygulama alanına konduğu yukarıda adları geçen toprakları, kadınları ortaklaşa kullanma eğilimi ezilenle tarikatlara karşı gösterilen tepkiden anlaşılmaktadır. Bunun da kimlerin hangi inanç kurumuna bağlı kişilerin birer suçlaması olduğunu görmüştük. Selçuklu toplumu kendi bütünlüğü içinde tutarlı değildi. Egemenliği altında bulunan topraklar üzerinde değişik dinlere, ayrı inançlara bağlı topluluklar vardı. Bu topluluklarda din bakımından karşıt görüşlü tarikatlara, mezheplere bölünmüştü. Dıştan bakınca Hristiyan, Musevi görünen bu topluluklar yalnız yönetim yönünden Selçuklulara bağlı, Müslüman güçlerin denetimi altındaydı. İçten bakınca da birbirine diş bileyen, gereğinde Müslümanlarla bile birleşebilen bu topluluklar inanç bölünmüşlüğüne uğramış dağınık birer kalabalıktı. Selçuklu yönetimi arada birlik kurabilecek nitelikte olmadığından bu Hristiyan, Yahudi topluluklar kendi bölünmüşlükleri içinde yaşayıp gidiyordu. Öte yandan Müslüman topluluklarda da bir uyum, bir birlik yoktu. Onlar da kendi işlerinde sayısız tarikata, mezhebe ayrılmıştı. Şimdi bu bölünmüşlüğün üretimi hangi yönde etkileyeceği, ne gibi bir çalkanma yaratacağı açıktır. Buna bir de sık sık doğudan gelen göçebe topluluklar, Moğol saldırıları eklenirse durum daha da kötüye gider. Nitekim öyle de oldu. Sürekli Türk göçlerini, sürekli Moğol saldırıları izledi. Bu olaylar Selçukluları büsbütün sarstı. Osmanlı toplumu da kendi içinde tutarlı, birliğe ulaşmış bir bütün değildi. Selçukluların özdeyişiydi. Üstelik onların kalıntılarını da kendi varlığına katmış, yıkılan Selçuklu İmparatorluğu'nun topraklarını yavaş yavaş egemenliği altına almıştı. Din, inanç, yönetim, gelenek, görenek bakımından sağlam değil, sağlıksız, oturmuş değil, çalkantılı bir toplumdu. Önceki dönemlerde kurulmuş tarikatlara boyuna yenileri ekleniyor, Asya'dan kopan göçebe toplulukların ardı arkası gelmiyordu. Bu konar göçer toplulukların kendilerine göre inançları, gelenekleri vardı. Bu küçük göçebe toplulukları yerleştikleri bölgelerde üretici olmaktan çok ılgarla geçinmeyi yeğleyen tüketicilerdi. Anadolu'da sürekli yerleşme Türkler arasında çok geç dönemlerde başlamıştı. Bu kaygan insan toplulukları aralarında bulunan dervişlerin, Alplerin, Erenlerin etkileriyle yerleşik yaşama düzeninden çok akıncı olup yeni topraklar almayı, ılgarla geçinmeyi yeğliyorlardı. Bunlar yüzünden Selçuklularda olduğu gibi Osmanlılarda da yerleşik düzene geçerek durulma, konar göçerlikten il yaşamına geçme olayı çok gecikmiştir. Osmanlı toplumunda Bizans'tan geçtiği sanılan bir özellik daha vardır. O da üretici yaşama geçmenin, tarımla yeryüzü işleriyle uğraşmanın gereksizliği, elden geldiğince azla yetinmeye alışmanın yüceliğidir. Bizans manastırlarında yaşayan tarikatçıların kendilerini Tanrı'ya, İsa'ya adadıklarını, yeryüzü işleriyle pek ilgilenmediklerini, başkalarının yardımlarıyla geçindiklerini biliyoruz. Onlara göre yeryüzü gelip geçicidir, kalıcı değildir. Acı çekme, üzülme yeridir. Bundan dolayı ona bağlanmanın, boyuna çalışmanın gereği yoktur. Bu yaşama anlayışı yeni değildir. Önce İbrani dininde, sonra İsa dininde, daha sonra da Muhammed dininde ortaya çıkmıştır. Gerçekte İslam dini çalışmayı, elinin emeği, alnının teriyle geçinmeyi erdem sayar. Çalışmak ibadettir der. Ancak tarikatların etkisi yüzünden İslam dininde de aşırı bir içe kapanış, çalışmama, yeryüzü işlerinden kaçınma, boyuna zikir ile uğraşma yaygınlaşmıştı. Bunda Bizans manastırlarında yaşayan keşişlerin, rahiplerin büyük etkisi vardı. Peygamber Muhammed'in bile başlangıçta kimi rahiplerle konuştuğu söylentisi yaygındır. Bu söylenti gerçek olmasa bile bir inancın doğuşu bakımından önemlidir. Bizans manastırlarının Doğu İslam ülkelerinde nedenli çok olduğunu, yaygınlığını bilmeyen yoktur. Bu kurumların toplumdan soyutlanmış olması da toplum dışı kalması anlamına gelmez. Yeryüzü yaşamı karşısında benimsenecek tutumu bakımından Müslüman tarikatlar üzerindeki etkileri büyüktür. Müslüman şeyhlerin Hristiyan rahiplerle, keşişlerle görüştükleri, yakınlık kurdukları da biliniyor. Söz gelişi Hacı Bektaş Veli'nin bir keşişle ilişki kurduğunu, ona derviş gönderdiğini, keşişin dileğini yerine getirdiğini anlatan bir öykü vardır. Vilayetname Yayınları Abdülbaki Gölpınarlı 958 sayfa 56. Trabzon'un Maçka ilçesindeki ünlü Sumela Manastırı'na Müslümanlar da giderlerdi. O yörelerde cami de yoktu. Büyük şeyhlerin, pirlerin yaşamlarında bu tür olaylar onlara yücelik, olgunluk, yüklemek için anlatılsa, gerçek olmasa bile başkalarının onları ne nitelikte gördüklerini anlamaya yarar. Mevlana'nın da Deir-i Eflatun, Eflatun Manastırı, başrahibiyle konuşup söyleştiği, din konuları üzerinde konuştuğu, onunla yakınlık kurduğu, ikisinin de birbirlerine karşı saygılı davrandıkları biliniyor. Ahmet Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri Çeviren Tahsin Yazıcı, 1973, Cilt 3, Taksim 208, 539. Bu tür olayların arkasında gönlünü Tanrı sevgisiyle doldurmuş, kendini Tanrı'ya adamış kimseler için din, inanç ayrılıklarının bir önem taşımadığı anlamı vardır. Nitekim Mevlana'nın ölümünde düzenlenen ölü kaldırma, gömme törenine Yahudi, Hristiyan, Müslüman benzeri gibi değişik inançlara bağlı kimselerin katıldıkları, bu olaydan büyük bir üzüntü duydukları, Mevlana'ya gönülden bağlandıkları sık sık anlatılır. Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlana Celaleddin 1952. Şeyh Bedrettin'in halifesi olduğu ileri sürülen Börklüce Mustafa'nın da Sakız Adası yörelerinde Hristiyanlarla, keşişlerle ilişki kurduğu, onlara şeyhin görüşlerini açıkladığı, sık sık buluşup konuştuğu yazılı kaynaklarda görülüyor. Olayı biraz daha eskilere götürdüğümüzde Hristiyan din görevlileriyle manastırlara kapananlarla Müslümanlar arasında bir takım konuları görüşmenin peygamber döneminde başladığını anlarız. Oysa bunlar içinde yalnız Şeyh Bedrettin'le ilgili olan olaylar suçlanır. Başkalarının Hristiyanlarla ilişki kurmaları sakıncalı sayılmaz. Şeyh Bedrettin'le ilgili olan kötülüğe, dinsizliğe, daha önceki şeyhlerle bağlantılı olan bu Müslüman-Hristiyan dostluğu iyiliğe, erdeme yorulur, övülür. Kişinin kendinden olanı, beğendiğini tutmasının örneğidir bu. Gerçekte bu karşıt tutumlar toplumun inanç bakımından iyice örgütlenmeyişinin doğal sonucudur. Toplumda çalkanma vardır. Düşünceler kesin biçimlerini alamamış, inançlar sağlam birer kuruma dönüşememiştir. Kimin doğru yolda olduğu, hangi peygamberin gerçeği söylediği konusunda kesin bir inanç birliğine varılamamıştır. İslam dininin ileri sürdüğü bütün peygamberler gerçektir. Ancak onlara Tanrı'nın bildirdikleri sonradan dinsizlerce değiştirilmiştir. Savı pek geçerli değildir. Bunu Kur'an'ın çok değişik anlamlara gelen yorumlarından öğreniyoruz. Nitekim Maliki, Şii, Hanefi, Hanbeli, Şafii gibi 5 İslam mezhebi, onların dışında kalan 50'ye yakın küçük mezhep, 400'ü aşkın tarikat, Kur'an'ın hadisin yorumlarından doğmuştur. Tanrı'nın indirdiği gibi durduğu, değişmediği, kesinliği söylenen Kur'an ortadayken, onun yorumlarından böyle bir sürü inanç kurumu doğarsa, anlaşma, birlik hangi konuda sağlanabilir? Bu karşıt inanç kurumlarını doğuran nedir? Bu soruların karşılığı şöyledir. Toplum çalkanmaları geniş boyutlara ulaşınca bütün kurumlara olduğu gibi din kuruluşlarına da yansır. Kur'an yorumlarının değişikliği, çokluğu, tarikatların, mezheplerin sayısızlığı, toplum çalkanmalarının birer yansıması olmaktan öteye geçemez. dengeyi sağlamış, üretim tüketim arasında uyumu gerçekleştirmiş, işini yoluna koymuş toplumlarda dinle ilgili yorumların pek görülmeyişi, görülse bile çok mu çok seyrek oluşu bir tarih gerçeğini sergilemektedir. Toplumların tarihinde büyük bunalımlarla tarikat mezhep ayrılıklarının belirgin düzeye vardığı, birbirini izlediği görülür. Hangi toplumda sarsıcı bir çalkanma varsa, orada inançlarla bağlantılı olayların çoğaldığını gösteren yazılı belgeler çoktur. Bunun en somut örneği İsa'nın ortaya çıktığı dönemi gösteren kaynaklardır. İsa da kendinden önceki peygamberler gibi bir bunalım çağının insanıdır. İncil'de anlatılan olaylar Romalıların din bakımından bölünmüşlüğü, insan ilişkilerinin bütün aktöre kuralları dışına çıkışı, toplum sarsıntıları birer açık örnektir. İncil'i incelediğimizde insanları doğru yola, erdemli olmaya çağıran bildirilerin, öğütlerin arkasında çağın toplumunu görmemek elde değildir. Daha eski çağlara gidersek, Tevrat'ın anlattığı olayların geçtiği Mısır, Babil gibi ülkelerde durumun benzerini buluruz. Oralarda da inanç bunalımları, toplum çalkanmaları birbirini izler. 4. kaset, 2. yüzün sonu.